Ama Karaner'in aldırdığı yoktu onun bağırmalarına ve kamçısını. Hörgüçlerini hoplata hoplata, tehdit dolu patlak gözlerini kocaman açarak bütün cüssesiyle geliyordu Yedigey'in üzerine. Yedigey korktu. Karaner'in hiç şakası olmadığını anlamıştı ve kamçıyı olanca gücüyle kullanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Bir eliyle kalpağını başına sıkıca bastı ve başladı kamçıyı savurmaya. Kalın sığır gönünden kesilmiş, örülmüş ve katranlaşmış kamçının uzunluğu 7 metreydi. Yedigey'in üzerine bir dağ gibi gelen deve besbelli onu ayakları altında ezmek ya da dişleriyle parçalamak niyetindeydi. Ama Yedigey kamçısını ustaca savuruyor, sağa sola kaçarak onu şaşırtıyor, bir yandan da kendisini tanısın diye durmadan sesleniyordu. Birbirlerinin açlığını kollayarak uzun zaman dövüştüler. İkisi de kendi bildikleri gibi dövüşüyordu. İkisi de kendi yönlerinden haklıydılar. Yedigey azgın devenin aradığı, bulduğu mutluluğu yitirmemek için gösterdiği zaptolunmaz istek ve kararlılık karşısında biraz sarsıldı. O bir buğraydı, atan deveydi ve sahibi onun mutluluk hakkını elinden almaya kalkıyordu. Ama Yedigey'in yapacağı başka bir şey yoktu. Kamçıyı gözünü isabet ettirmemeye çalışarak savurmaya, onu dize getirmeye çalışıyordu. Uzunca bir dövüşten sonra kazanan Yedigey oldu. Kamçısıyla kendini koruya koruya ve bağıra bağıra azgın hayvana yaklaştı ve ani bir hareketle üzerine atılıp üst dudağına yapıştı. Öyle asıldı ki neredeyse koparacaktı hayvanın dudağını. Bundan sonra yanında hazır tuttuğu burunduruğu geçirmesi pek zor olmadı. Karanar bağırdı. Dudaklarının acısıyla inledi. Gözleri korkudan ve acıdan kocaman açılmıştı. Yedigey bir aynaya bakarmış gibi kendi aksini gördü o gözlerde. Gördü ve ürperdi. Az daha geri çekilip mücadeleyi bırakacaktı. Çünkü bir anda hayvanın göz bebeklerinde gördüğü yüzü insanlıktan çıkmıştı. Ter içinde korkunç derecede çirkinleşmiş, vahşileşmişti. Dövüşürken yerdeki kar örtüsünü çiğneyip eşeler gibi, aktarır gibi bozduğunu da fark etmişti o gözlerde. Karanara diz çöktürmek, eziyet etmek için girmişti o hali. Ne suçu vardı Karanar'ın? Böyle yaratılmış olması onun suçu muydu? Bir an onu bırakıp gitmek istedi. Ama yapamazdı bunu. Boranlı dikesini de bekleyenler vardı. Onu burada bırakıp gidecek olsa ak monyaklılar vurup öldürürlerdi. Onun için bir zafer kazanmış gibi nara atarak deveyi ıhtırmaya başladı. Ağzına burunduruk vurulmuş Karanar'ın da Yedigey'e boyun eğmekten başka çaresi kalmamıştı. Gerçi hala homurdanıyor, bağırıyor, köpüklü ağzından çıkan buğulu nefesinin sahibinin yüzüne savuruyordu ama yenilmişti artık. Yedigey Kospan'a seslendi. ''Kospan, o havutu buraya getir. Sonra da şu dişi develeri tepenin ardına sür ki gözü görmesin onları.'' Kospan bindiği devenin semerini ona getirdi ve sonra Karanar'ın dişilerini tepenin ardına sürdü. Bundan sonra da Yedigey kısa zamanda Karanar'ın sırtına havutu vurdu, Kospan'ın karların üzerinden alıp uzattığı kürkü giydi ve Karanar'ın sırtına atladı. Karanar hala homurdanıyor, sahibinin sürdüğü tarafa değil, dişilerinin bulunduğu yöne gitmek istiyor. Bu arada başını geriye uzatıp Yedigey'in bacağını ısırmaya çalışıyordu. Ama Yedigey işini biliyor, Karanar'ın homurdanmasına, öfkeli kükreyişine aldırmadan onun kadar inatla karlı düzlüklerde sürüyordu onu. Bir yandan da kamçısıyla devesini yatıştırmaya, aklını başına getirmesine çalışıyordu. Yeter artık Karanar, yeter. Geri dönebileceğini, buralarda kalabileceğini aklından çıkar artık. Sana gerçekten kötülük yaptığımı mı sanıyorsun sen? Acımadığımı mı sanıyorsun? Ben olmasam seni çok zararlı vahşi bir hayvan gibi vurup geberteceklerdi. Buna ne diyorsun peki? Kudurdun sen, kudurdun. Hangi hayvan yapar senin yaptığını? Kendi süründeki dişleri yetmedi mi? Buralara kadar gelmene ne gerek vardı? Bak beni iyi dinle. Şimdi eve gidiyoruz. Oraya varınca seni zincire vurup ahıra kapatacağım. Bak bakalım o zaman kaçabilecek misin? Yedigey böyle konuşmakla her şeyden önce bu davranışını kendi gözünde haklı çıkarmaya çalışıyordu. Yoksa Karanar'ı ak monyaklı dişilerden zorla ayırmak haksızlıktı doğrusu. Eğer biraz uysal bir deve olsa bunlar gelir miydi başına? Mesela binip geldiği dişi deveyi burada bırakacaktı. Birkaç gün sonra Kospan Boranlı'ya götürecekti onu. O bir dert acıyor muydu başını? Başkalarına bela oluyor muydu? Ama bu lanet Karanar herkesin başını derde sokuyordu. Bir süre sonra Karanar sırtında havut olduğu ve sahibinin egemenliğini kabul etmek zorunda kaldığı için sakinleşmişti. Şimdi daha az bağırıyor, daha düzgün ve hızlı yürüyordu. Sonunda koşmaya, her zamanki gibi sarı özek bozkırını arşınlamaya başladı. Yedigey de yatışmış, kendine gelmişti. Karınların yaylanan hörgüçleri arasına rahatça kurulmuştu. Rüzgardan korunmak için kürkünün etekleriyle önünü kapatmış, kalpağını iyice bastırmıştı. Bir an önce Boranlı'ya ulaşmak istiyordu şimdi. Hava pek fena sayılmazdı. Biraz rüzgarlı, biraz da bulutluydu. Geceleyin kar fırtınası patlak verebilirdi ama şimdilik korkulacak bir şey yoktu. Bununla birlikte Boranlı'ya kadar daha epeyce yol vardı önünde. Yedigey karınları yakalayıp geri getirmekten memnundu ama onu asıl sevindiren, mutlu kılan Kospa'nın evinde Ernefes'in tamburunu dinleyerek unutulmaz bir gece geçirmiş olmasıydı. Bunları hatırlayınca farkına varmadan düşünceleri onu hayatının acılarına sürükleyip getirdi sonunda. Sevincin yerini üzüntü aldı. Başkalarına acı vermeden kendi gizli derdini nasıl açıklayacaktı? Zarife'yi açıkça nasıl seni seviyorum diyebilecekti? Abu Talib'in çocukları ileride Kutlubay'ın soyadını taşıdıkları için bazı güçlüklerle karşılaşacaklarsa Yedigey onlara kendi soyadını vermeye hazırdı. Bunun için Zarife'nin evet demesi yeterdi. Kendi soyadı Davul ve Ermi'nin işine yarayacaksa, onları aşamayacakları güçlüklerden koruyacaksa bundan gerçekten mutluluk duyardı. Böylece çocuklar güçleri ve çabaları oranında başarı şansını elde ederlerdi. Karınların sırtında yol alırken Boranlı Yedigey'in kafasından işte bunlar geçiyordu. Vakit öğleyi çoktan geçmişti. Yorulmak bilmeyen karanar hala ara sıra öfkesini belirtmekte, homurdanmaktaysa da sahibini hızlı hızlı götürüyordu. Önlerinde Boranlıların develeri, karla kaplı vadileri görünmeye başlamıştı. İşte Büyük Tepe ve onun hemen ardında Boranlı istasyonu ve işte demir yolu dirseğinin içinde bacaları tüten küçük evler. Yedigey iki aileyi, o çok sevdiği insanları merak ediyor, ne durumdalar acaba diyordu kendi kendine. Onlardan sadece bir gün ayrı kalmıştı ama bir yıl ayrı kalmış gibi merak ediyordu. En çok çocukları özlemişti. Boranlı evlerini görünce Karanar da adımlarını sıklaştırdı. Ter içinde kalmıştı. Burnundan halka halka buhar çıkıyordu. Yedigey evine ulaşıncaya kadar iki yük katarı geldi ve istasyonda karşılaştılar. Bunların biri batıya, öteki doğuya gitti. Yedigey her şeyden önce karınları ağla kapatmak ve kaçmasını önlemek için evinin arkasında durdu. Burada deveden inip ön ayaklarına zincir köstek vurdu. Havutunu hemen çıkarmadı. Teri kuruduktan sonra çıkaracaktı. Bir an önce eve girmek için sabırsızlanıyordu. Belinin ve bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için gerine gerine ağıldan çıkacağı sırada büyük kızı Saul'a koşup yanına geldi. Yedigey de kürkünün içinde güçlükle hareket ederek kızını kucakladı, öptü. Kızı hafif giyimli olduğu için "Eve gir yavrum, üşüyeceksin," dedi. "Ben de şimdi geliyorum." Sahile babası iyice sokularak "Baba, Davul'la Ermek gittiler," dedi. "Nereye gittiler?" "Temel'le ayrıldılar. Anneleriyle birlikte trene binip gittiler." "Temel'le mi gittiler? Ne zaman?" Yedigey kızının söylediklerini tam anlamış değildi. Gözlerinin içine bakarak sormuştu soruyu. "Bu sabah gittiler," dedi Saul'e. "Ya, demek gittiler. Sen koş eve gir, ben de şimdi geliyorum." Saul'e köşeyi dönünce Yedigey ağlın kapısını kapamayı dahi unutarak ve kürkünü çıkarmadan Zarife'nin evine yürüdü. Kızının söylediklerine inanamıyordu. Herhalde yanılmış olmalıydı Saul'e. Böyle bir şey olamazdı. Ancak evin sundurmasına gelince birçok ayak izi gördü. Kapıyı dış mandalından tutup kızla çekti, içeri girdi. Ev boştu, bomboştu. Buz gibi de soğumuştu. İşe yaramayan bir sürü ıvır zıvır atılmıştı oraya buraya. Ne Zarife vardı, ne çocuklar. Evin içinde dolanıp duruyor, gerçeği bir türlü kabul edemiyordu. Nasıl olur, nasıl giderler diye söyleniyordu kısılmış sesiyle. Gitmişler, gitmişler ha. Kendini hiçbir zaman bu kadar kötü hissetmemişti. Ayaklı, soğuk sobanın başında dikilip duruyor, bu acıya, sevdiği insanları yitirmenin üzüntüsüne nasıl dayanacağını, ne yapacağını soruyordu kendi kendine. Büyük bir haksızlığa uğradığını, iyice ezildiğini düşünüyordu. Pencerenin önünde Ermeğin almayı unuttuğu fal taşlarını gördü. Zavallı çocuklar bu 41 taşla çoktan ölmüş bulunan babalarının ne zaman döneceğini anlamak için fal açarlardı. İki kardeşin umut taşları, sevgi ve özlem taşlarıydı bunlar. Yedigey taşları avucuna aldı, okşar gibi sıktı. İşte onlardan geriye kalanlar sadece bu taşlardı. Sonra duvara döndü. Üzüntüden ateş gibi yanan alnını buz gibi soğuk duvara dayadı ve hıçkırıklarını tutamadı. Ağlarken taşlar birer birer kayıp düşüyordu parmaklarının arasından. Taşları tutmak istiyordu ama titreyen elleriyle bunu yapamıyor, düşen taşlar döşemede tok sesler çıkarıyor ve boş odanın içinde yuvarlanıp dört bir yana gidiyordu. Şimdi de sırtını döndü duvara, yavaşça kayarak yere çömeldi. Sırtında kürkü, başında kulaklarını da örten kalpağıyla duvara yaslanıp kaldı. Sarsıla sarsıla ağladı. Sonra Zarife'nin bir gün önce verdiği atkıyı cebinden çıkarıp gözyaşlarını sildi. Terk edilmiş baraka evde olanları anlamaya çalıştı. Anlaşıldığına göre Zarife çocukları da alıp gitmek için onun Boranlı'da bulunmayacağı bir günü beklemişti. Yedigey'in gitmesine izin vermeyeceğini, engel olacağını biliyordu elbet. Gerçekten de Yedigey dünyada bırakmazdı onu. Eğer Boranlı'da olsaydı trene binmelerine kesinlikle engel olurdu. Yazık ki geç kalmıştı buna. Zarife de çocuklar da gitmişlerdi. Nasıl dayanacaktı onların yokluğuna? Burada olsaydı hiç bırakır mıydı onları? Zarife onun yokluğundan yararlanıp gitmeye karar vermiş, böylece gidişini kolaylaştırmıştı ama Boranlı'ya dönen Yedigey'in onların evini bomboş bulunca ne hale geleceğini, ne dayanılmaz acılar çekeceğini düşünmüş müydü hiç? Peki istasyonda trenin durmasını kim sağlamış, binip gitmelerine kim yardım etmişti? Herhalde Kazangap yapmıştı bunu. Ondan başka kim olabilirdi? Evet, oydu. Oydu bunu yapan. Tabii o Stalin'in öldüğü gün Yedigey'in yaptığı gibi imdat kolunu çekerek durdurmuş değildi treni. Durmadan geçip gitmesi gereken bir trenin orada bir iki dakika durması için istasyon şefini razı etmişti. Sersemirif. Ukubala'nın da parmağı olmalıydı bu işte. Zarife ve çocuklarının buradan bir an önce gitmelerini istiyordu herhalde. Vay hainler, vay. Böyle düşünen Yedigey'in beyni öç alma duygusuyla yanıyor, gözleri kinle, hiddetle kararıyordu. Birden bütün gücünü toplayıp Boranlı denen bu lanet köyü, bu lanet istasyonu yakıp yıkmak, yerle bir etmek düşüncesi geçti aklından. Boranlı'yı yakıp yıkmak, sonra da karanara binip onu sarı özek bozkırına sürmek, orada yalnızlıklar içinde açlıktan, soğuktan geberip gitme isteği. Aklında bunlar geçiyordu ama o boş evde güçsüz, çaresiz, umutsuz yığılıp kalmıştı. O evde bütün dünyada yıkılmıştı başına. Bir soru hiç çıkmıyordu aklından. Niçin gitti? Nereye gitti? Niçin gitti? Nereye gitti? Sonunda evine döndü. Ukubala hiç konuşmadan onun kürkünü, kalpağını, keçe çizmelerini çıkarıp bir köşeye koydu. Yedigey'in taş kesilmiş donuk yüzünden ne düşündüğü, ne yapacağı anlaşılmıyordu. Kör kör bakıyordu donuk gözleriyle. Kendini koyuvermemek, içinden neler geçtiğini açığa vurmamak için nasıl insanüstü bir çaba gösterdiğini belli etmiyordu gözleri. Ukubala kocasını beklerken semaverin ateşini birkaç kez yakmıştı. Semaver şimdi közleşmiş kömürde fokur fokur kaynıyordu. Çay hazır, sıcacık diye sessizliği bozdu. Yedigey karısının uzattığı çayı alırken sessizce yüzüne baktı. Kaynar çayı yudumlarken ağzının yandığını bile fark etmiyordu. İkisi de gergindi ve ikisi de konuşmaya önce karşısındakinin başlamasını istiyordu. Sonunda Kubala başladı konuşmaya. Zarife çocuklarını alıp gitti. Yedigey yüzünü içtiği çaydan kaldırmadan kısaca "Biliyorum" dedi. Yine gözlerini çay bardağından ayırmadan sordu. "Nereye gitti?" Gittiği yeri söylemedi bize. İkisi de sustular. Kaynar çayın ağzını yakmasını aldırmayan Yedigey'in aklında tek şey vardı. Kendini koyuvermemek, her şeyi belli ederek kendini tutamayarak rezil olmamak ve bu eve mutsuzluk getirmemek. Çayın içtikten sonra dışarı çıkmak için tekrar giyinmeye başladı. Keçe çizmelerini giydi, kürkünü sırtına, kalpağını başına geçirdi. "Nereye gidiyorsun?" dedi Ukubala. "Hayvanlara bakacağım," dedi Yedigey kapıdan çıkarken. Kısa süren kış günü sona ermişti. Hava neredeyse gözle görülecek şekilde hızla kararıyordu. Soğuk da gittikçe sertleşiyor, şiddetli bir rüzgar karları süpürüp savuruyordu. Yedigey suratını bir karış asık, kaşları çatık olarak hızlı adımlarla ağıla yürüdü. Zincirini koparmaya çalışan Karanar'a öfkeyle, hınçla baktı ve sesini var gücüyle bağırdı. ''Hala ne bağırıyorsun sen? Durup dinlenmek bilmez misin? Artık uzun uzun konuşacak değilim seninle. Bak ne yapacağım sana. Burnundan fitil fitil getireceğim yaptıklarını. Görürsün sen.'' Sonra küfürler savurarak Karanar'ın böğrüne bir yumruk indirdi. Sırtındaki havutu çıkarıp attı, ayağındaki zinciri çözdü, sonra bir eliyle uzun kamçıyı, öbür eliyle devenin yularını tutarak onu kırlara doğru aldı götürdü. Yedigey'in yediğinde gelen deve durmadan bağırıyor, inliyordu. Bıktırıcı, sinir bozucuydu. Yedigey birkaç kere geriye dönüp ona kamçısını gösterdi, yularını sarstı ama Karanar susmuyordu. Bunun üzerine tüh sana diye yere tükürdü ve onun bağırmalarını aldırış etmemeye çalıştı. Kalın bir kar örtüsünün üzerinde rüzgara karşı ve göz gözü görmeyen bir karanlıkta yürüyor, devenin bağırmalarını aldırmıyordu. Suratı bir karış asık, cinleri tepesinde derin derin soluyarak ve hızını hiç yavaşlatmadan yürüyordu. Epeyce yürüyüp yakın tepeleri de aştıktan sonra durdu. Şimdi Karanar'la hesaplaşacak, onun cezasını verecekti. Kürkünü çıkarıp karların üzerine bıraktı. Devenin yularını beline bağladı. Böylece Karanar elinden kaçıp kurtulamayacak, kamçıyı kullanmak için iki eli de serbest kalacaktı. İki eliyle yapıştı kamçının sapına ve sonra söylene söylene, küfürler savurarak olanca gücüyle başladı vurmaya. Uğradığı felaketten onu sorumlu tutuyor, vuruyor, ha vuruyordu. ''Al sana bakalım, al bakalım, lanet hayvan. Bütün bunlar senin yüzünden geldi başıma. Suçlu sensin. Tek suçlu sensin. Kaçmak istiyorsun değil mi? Kaç. Kaç ama önce bir yerini sakat bırakayım da sonra salacağım seni. Al sana, al. Başını alır gidersin değil mi köpoğlu? Ben senin peşinde koşarken o da çocuklarını alıp gitti işte. Kimin umurunda benim başıma gelenler, benim acılarım? Benim dünyamın yıkılışı. Kimsenin umurunda değil. Kimseler de benim umurumda değil öyleyse. Al sana köpek, al sana.'' Karanar kamçı darbeleri altında inliyor, korkudan ve acıdan kendini o yana bu yana atıyor, bağır bağır bağırıyordu. Sonunda çılgına döndü. Yularını hızla çekti. Yedigeyi devirerek kütük gibi sürüklemeye başladı. Sahibinden kurtulmak, onu zorla getirdikleri yere gitmek istiyordu. Karlar içinde sürüklenen ve güçlükle nefes alan Yedigey kızılan sesiyle bağırıyordu deveye. ''Dur, dur diyorum sana, dur!'' Kalpağı başından uçup gitti. Buzlaşan kar yüzüne çarpıyor, koynuna doluyordu. Kamçı eline dolandığı için deveye vuramıyor, yuları da çekemiyordu. Çılgına dönen Karanarsa selameti kaçmakta bulduğu için koşuyor, koşuyordu. Neden sonra hayvanın yularını bağladığı kendi kemerinin tokası gevşemeseydi, sürüklene sürüklene kim bilir ne olurdu? Kar yığınları arasında sürüklenmekten boğulurdu belki. Kemeri gevşetince yuları tekrar yakaladı ve çekti. Deve de biraz sonra durmak zorunda kaldı. Yedigey doğruldu, sendeliye sendeliye yürüdü. Yüzü kıpkırmızı olmuştu ve güçlükle soluyordu. Yine küfretmeye başladı Karanar'a. ''Alçak, bana bunu yaparsın ha, pekala, defol git öyleyse. Seni gözüm görmesin bir daha. Ne cehenneme gidersen git, nerede geberirsen geber. Kuduz köpek gibi vurup gebertecekler seni. Git geber, ben de kurtulayım.'' Karanar Akmonya'ya doğru koşmaya başladı. Yedigey de peşinden kamçısını şaklata şaklata, küfürler savura savura koşuyordu. Sonunda o kadar cezayı yeterli görmüş ya da bitkin düşmüş olacak ki durdu. Ama Karanar koşmaya devam ederken o arkasından hala bağırıyordu. ''Defol git artık, git geber oralarda. Beynine bir kurşun sıkarlarsa hiç umurumda değil.'' Karanar gittikçe kararan bir havada bozkırda koşmaya devam etti ve bir süre sonra rüzgarın savurduğu kar bulutu içinde görünmez oldu. Ancak kükreyişi andıran bağırmaları, korkunç naraları andıran sesi hala duyuluyordu. Yedigey yorulmak nedir bilmeyen bu azgın hayvanın Akmonyak'ta bıraktığı dişlerine kavuşmak için bütün gece koşacağını düşünüyordu. Karanar uzaklaştıktan sonra Yedigey bir an ardından bakarak ''Tüh sana!'' diye tükürdü. Sonra geri döndü. Sürünürken kar üzerinde bıraktığı geniş izde yürümeye başladı. Sırtında kürkü, başında kalpağı yoktu. Yüzünün ve ellerinin derisi alev alev yanıyordu. Kamçısını sürükleye sürükleye yavaş yavaş ilerledi. Birden içinde büyük bir boşluk, bir güçsüzlük hissederek dizleri üstüne çöktü. Başını elleri arasına alarak sessizce ağladı, ağladı. Sarı özek bozkırım da böylece diz çökmüş ağlarken rüzgarın ıslığını, hortum hortum savrulan karların hışırtısını işitiyordu. Havaya temas edince belli belirsiz bir sürtünme sesi çıkaran milyonlarca ve milyonlarca kar tanesinin her biri ona hep aynı şeyi, onun bu ayrılık yükünü kaldıramayacağını, sevdiği kadından ve onun nice babaların sevemeyeceği kadar çok sevdiği çocuklarından ayrı kalarak yaşamasının hiçbir anlamı olmadığını söylüyordu sanki. Orada ölüp kalmak istedi, ölmek ve karlara gömülüp kalmak istedi. Tanrı yok, yok. Madem ki o bile insan hayatıyla ilgilenmiyor, insanın derdinden anlamıyor, başkalarından ne beklersin? Yok işte, Tanrı yok. Sarı özek kırında, karanlıklar içinde ve yapayalnız, yüreği kan ağlarken böyle isyan etmişti. O güne kadar hiç böyle sözler çıkmış değildi ağzından. Hatta her zaman örnek aldığı Gelizarov bir bilim adamı olarak Tanrı'nın olamayacağını söylediği zaman ona karşı çıkmış, inancından asla vazgeçmemişti. Ama işte bugün böyle isyan ediyor ve Tanrı'nın olmadığını bağıra bağıra söylüyordu. Yerküre evrenin ebedi rüzgarlarında yıkana yıkana dönmeye devam ediyordu. O güneşin etrafında döne dursun, o saatlerde soğuk, beyaz, ıssız bir çölde diz çöküp oturan bir adam da dönüyordu onunla birlikte. Hiçbir kral, hiçbir imparator, hiçbir hükümdar devletini yitirdiği için Boranlı Yedige'yi kadar umutsuzluğa düşmemiş, onun kadar acı duymamış ve ağlamamıştı. Dünya ise dönmeye devam ediyordu. Aradan 3 gün geçti. İstasyon deposunda rayların onarımı için kanca ve travers aldıkları bir sırada Kazangap Yedige'yi durdurdu. ''Hey Yedike, birdenbire vahşileşmiş gibisin. Benimle karşılaşmak, konuşmak istemiyorsun gibi geliyor bana.'' dedi. Bunu malzemeyi tamir arabasına koyarken önemsiz bir şeymiş gibi söylemişti. Yedige öfkeli bakışlarını Kazangap'a çevirdi. ''Konuşmaya başlarsak boğarım seni, bunu biliyorsun.'' ''Anlıyorum ama benimle yetinmeyecek, daha başkalarını da boğacaksın. Bu hiddet, bu öfke niye?'' Yedige 3 günden beri ona huzur vermeyen, işkenceler, acılar içinde kıvrandıran olayı olduğu gibi söyleyiverdi. Onu buradan gitmeye siz mecbur ettiniz, gitmesine siz yardım ettiniz. Kazangap'ın yüzü kızgınlıktan ya da utançtan pancar gibi kızardı ve başını ağır ağır sallayarak cevap verdi. Bak, beni iyi dinle. Olaya bu açıdan baktığına göre yalnız bizim için değil, Zarife için de kötü düşündüğün anlaşılıyor. Bu kadın senin gibi akılsızlık etmediği için Tanrı'ya şükretmelisin. Senin kafan hareket etseydi bu işin sonu nereye varırdı? Bunu düşündün mü hiç? Ama o düşündü ve daha vakit varken iş işten geçmeden gitmeye karar verdi. Gitmesi için benden yardım isteyince yardım ettim elbet. Nereye gittiğini ne ben sordum ne o söyledi. Kaderinin götürdüğü yere gitti o, anlıyor musun? Giderken kendisini ve senin karının onuruna gölge düşürebilecek tek söz söylemedi. Birbirleriyle dostça, insanca helallaşıp ayrıldılar. Seni büyük bir felaketten kurtardıkları için ayaklarına kapanıp teşekkür etmen gerekirdi. Hem insan Ukubala gibi bir kadını hayatta ancak bir kere bulabilir. Onun yerinde başka bir kadın olsaydı dünyayı dar ederdi sana. Sığınacak bir delik bulmak için karanardan da uzaklara, dünyanın öbür ucuna kaçardın. Yedike bir cevap vermedi. Ne cevap verebilirdi ki? Kazangap'ın söyledikleri çok doğruydu. Ama yine de Yedige'yi onun bir şeyleri anlamadığına, bu olayda onu aşan bir şeylerin olduğunu inanıyordu. Hiddetle yere tükürerek Kazangap'a kaba bir cevap verdi. Pekala, öyle olsun bakalım. Dediklerini işittik akıl deryası. 23 yıldan beri şurada çürümüş bir ağaç gibi çıkımıldamadan duruşunun sebebini de anladık. Sen ne anlarsın ki böyle şeylerden? Tamam artık, seni dinleyip vakit kaybedecek değilim. Bundan sonra tartışmayı kestiler ve Yedige hızlı adımlarla oradan uzaklaştı, Kazangap da onun ardından. ''Sen bilirsin, istediğini yap.'' diye seslendi. Bu konuşmadan sonra Yedige Boranlı'dan ayrılmayı düşünmeye başlamıştı. Burası çekilmez olmuştu onun için. Huzurunu iyice yitirmişti ve onu huzursuz eden şeyi aklından çıkarmıyor, yüreğini durmadan kemiren o derdi unutamıyordu. Zarife olmayınca, Zarife'nin çocukları olmayınca hiçbir şeyin tadı kalmamış, her şey boş, her şey çekilmez olmuştu. Onun için çekip gitmeliydi buralardan. Bunun için de istasyon şefliğine bir dilekçe yazmaya, acılarından kaçmak için ailesini alıp olabildiği kadar uzak bir yere gitmeye karar verdi. Burada kalmasın da nereye giderse gitsindi. Tanrı'nın bile unuttuğu bu Boranlı'ya zincirle bağlanmış değildi ya. Birçok insan şehirlerde, başka köylerde yaşıyordu. Onların hiçbiri bir gün bile dayanamazdı bu Boranlı'ya. O niye bütün ömrünü burada geçirsindi? Ne günahı vardı burada yaşamak için? Yeterdi bu kadar kaldı. Çekip gidecekti. Aral Denizi'ne mi olur? Karaganda'ya mı? Almata'ya mı? Neresi olursa olsun gidilecek yer mi yoktu dünyada? İyi, çalışkan bir işçiydi. Eli ayağı yerinde, sağlıklı, aklı başında bir insandı. Ne diye aynı düşünceleri geveleyip duracaktı burada? Bütün mesele, tek mesele, konuyu Ukubalı'ya açmaktaydı. Konuyu nasıl açacak, onu nasıl razı edecekti? Onun rızasını aldıktan sonra gerisi kolaydı. Onunla konuşmak için uygun bir anı beklerken tam bir hafta geçti. Ve bir hafta sonra döve döve kovduğu karınar çıka geldi. Evin arkasında köpek durmadan havlıyordu. Besbelli bir şeyler vardı orada. Hayvan havlıyor, hırlıyor, ileri geri gidip geliyordu. Yedige'ye gidip bakmak gereğini duydu. Ağlın yanında bir hayvan vardı. Bir deveydi bu. Ama ne deve? Ayakta zor duruyordu. Kımıldayacak hali kalmamış. İyice yaklaşıp bakınca bunun karaner olduğunu anladı ve şaştı kaldı. Sensin ha? Vah vah! Ne oldu sana? Bu hallere nasıl düştün? Ayakta duracak gücün kalmamış.